Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yine yeni bir oto gündemle karşınızdayız. Tabii ki her programda olduğu gibi başlangıçta sizlere, programımızı daha önce izlediyseniz lütfen yorumlarda, ki zaten yapıyorsunuz, bu anlamda yapanlara teşekkürlerimizi iletiyorum ama emojiyle, yazıyla, teşekkürle, şunda bunda, yorumda katkıda bulunabilirsiniz. Onun dışında bizi takip etmiyorsanız, denk geldiyseniz, ya bu program iyiymiş derseniz eğer, lütfen izlerken bize de abone olursanız, bunu da gene YouTube algoritması neyi seviyorsa onu yaparsanız, arkadaşınıza bu linki gönderirseniz şahane olur. Böylece başta YouTube hatırlatmasını yaparak konuya giriş yapmış olalım. Yine her hafta olduğu gibi sevgili Barış Cankı ile beraber, Barış Cankı'nın aslında ve Donanım Haber'deki otomobil konusunda haber yapan arkadaşların haberlerini değerlendirdiğimiz, haftanın öne çıkan haberlerini değerlendirdiğimiz, Otomotiv dünyasının işte haftalık nabzını tutmaya çalıştığımız bir programla karşınızdayız. Tekrar teşekkürler Barış. Ellerinize sağlık. Senin ve ekibin, arkadaşların ellerine sağlık diyorum. Bu hafta dinleyeceğimiz haberler içinde. Bu arada ben de elektrikli otomobil dünyasına dair bir başlangıç yaptık. Onu anlatmaya çalıştığımız bir bölümde yayınladık. Buna benzer bir şekilde haberleri derlediğimiz, aslında oto gündemle belki de bir nevi yetişemediğimiz ya da çok fazla uzun geleceği için ele almadığımız haberleri orada da değerlendiriyoruz. Ama tabii ki gözlerim seni arıyor yani, net olarak. Fakat hani işte nedir? Yapıyoruz, anlatıyoruz. Orada da ilgi çekici güzel haberler de var. Ne bileyim, mesela işte elektrikli olduğu için gemi haberi de vardı geçtiğimiz haftaki yayında. Ama tabii ki hep söylüyorum, gözüm seni arıyor. Buradan da böyle programın başında söylemiş olayım. Evet, bu hafta neler var? Var mı dikkat çekici haberler? Yine işte zam var mı? Çinli otomotiv var mı? Otomobil haberi yeni var mı? Ve işte yeni vergi var mı?
Şimdilik zam yok diyelim. Aslında bu haftanın gündemi böyle güzel haberlerimiz var. Yine Çin'den, bizim Türkiye pazarında da varlık gösteren Chery'den haberlerimiz var. Onun dışında Türkiye pazarına yeni giriş yapan Lexus'un lüks B SUV modeli LBX ile ilgili haberimiz var. Renault biliyorsun son dönemde artık böyle SUV'lerden devam ediyor. Hatta son dönemde Türkiye'de Duster'ı da kendi çatısı altına kattı. Dacia'dan alıp Renault logosuna çevirdi. Onun yeni Symbioz modeli var gibi aslında güzel, bu hafta güzel yeni modellerle ilgili haberlerimiz bol.
Peki o zaman hemen sana haftanın ilk başında, keşke görüntüleri de olsa ama belki montajdaki arkadaşlardan rica ederiz. Seal mı? Başka bir marka mı? Bir tane markanın bir gölde giden elektrikli otomobil. Yani dehşet bir böyle Defender'a benzeyen bir Çinli otomobil markası. Gördün mü sen onu?
Tabii ki.
Ya arkadaş, yani yüzüyor alet. Hani bu bayağı bildiğin girmiş göle. Evet, dalgalı değil mutlaka. Yani böyle sakin bir şeyde. Gölet diyelim. Gölde değil mi? Gölette. Bildiğin gidiyor. Yani bu elektrikli otomobillerde artık bununla mı konuşmaya başlayacağız? Ya? Bu nasıl bir iş, ben anlamadım ya.
Ya tabii ki şimdi elektrikli otomobil deyince aslında birçok kişinin aklına şu geliyor. Ya hani sonuçta işin içinde elektrik olduğu için en ufak evet, bir suyla teması halinde İşte bom, patladın, yandın, bittin ama öyle bir
kontak durum yok. Kontak olarak yaptı, kapattı falan düşünüyorsun.
Evet, yani sonuç olarak bu araçların işte bileşenleri, güç aktarım bileşenleri nedir bunlar? Elektrik motoru, işte invertörler var, onun dışında bataryası var. Bunların yalıtımı gerçekten iyi yapıldığında bu araçlar, ki görüyoruz zaten zaman zaman haberleri de konu oluyor. Herhangi bir sel, afet durumunda İçten yanmalı motorlu araçların, otomobillerin geçemediği yerlerden geçebiliyorlar. Tesla'nın işte Model 3'ü, Model S'i olsun, farklı markalar olsun, bunları birçok kez gördük. Senin dediğin aslında otomobil de BYD'nin lüks elektrikli araç markası Yangwang'ın U8 ya da U9 modeliydi. Bravo. Yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, Yangwang. Ben de BYD diye izledim ama sonra evet, Yangwang'ı görünce de dedim ki bir dakika neydi falan, değil mi? Şimdi oturdu bak, süpersin. Evet.
Zaten hani teknik özellikleri bir yana, hatırladığım kadarıyla yaklaşık 1000 beygire ulaşan bir gücü var o SUV'nin. 4 tane elektrik motoru her bir tekerleğinde. Hani onlar bir yana, senin dediğin özellik de çok dikkat çekici. Tabii ki bu şey gibi pazarlanmıyor, lanse edilmiyor. Ya biz bu arabayı hem karada hem suda gitsin diye yaptık tarzında değil de, hani günümüzde artık birçok yerde görüyoruz. İklim değişikliği karşımıza çıkıyor, onunla ilgili haberler var. Sel felaketi birçok yerde yaşanıyor. Öyle durumlarda hani Allah korusun herhangi bir sıkıntıyla karşılaşma halinde bu otomobil, hani suyun içinde kaldınız işte her şey bitti durumu değil. Bakın burada da 3 kilometre saat de olsa, 5 kilometre saat de olsa düşük bir hızla içine su almadan işte o sudan sizi çıkarabilecek veya belli bir süre idare edebilecek kadar orada sızdırmadan devam edebiliyor şeklinde bir şey var. Tabii ki çok iyi bir özellik bence. Sen de bunu görmüşsündür
mü? Evet evet. Yani dehşet tam da aslında aynı sorundan bahsedecektim. Yani günün sonunda iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan sel görüntüleri, yani Dubai'deki işte seller, sular, Suudi Arabistan'da keza öyle, çöldeki işte seller falan. Tabii onun dışında Türkiye'de, Ankara'da gördük hemen çok yakın zamanda. Bu tip sel haberlerini hep görüyoruz ve arabaların da kaldığını tabii ki, yani çok basit bir mantıkla, içten yanmalı otomobillerin egzozu kapandığı zaman zaten gitmiyor. Yani bu çok basit mantıkla. Hangi arabalar gidiyor? İşte SUV ise ya da işte o egzoz sistemini eğer arabanın üstündeki jiplerde, bazı SUV'lerde ya da görüyoruz diyelim. Özel SUV'lerde görüyoruz. İşte Jeep Cherokee'lerde eskiden çok görürdük öyle diyelim. O eğer bu egzoz yukarı çıkartılmışsa, ki zaten hemen ön dirsekten yukarı doğru gelir onlar genelde. Zaten o boğulmadıkça, yani o arabanın tavanına kadar su çıkmadıkça o araba devam ediyor tabii ki. Ama buradaki o elektrikli araçtaki sanki hani böyle ayaklar yerden kesilmiş. Bayağı bildiğin orada böyle yüzdürüyorlar gibi arabayı yani. Hani cam da açık. Yani nasıl endişe etmiyorlar, çok garip geldi bana. O yüzden çok dikkatimi çekmişti. Süpersin, çok teşekkür ederim. Gayet de mantıklı. Öyle olsaydı yağmurda elektrikli arabaların kalması gerekirdi. Yani bırak evet, sel olmasını. Çünkü lastik dönüyor. İçeriye mutlaka bir yere gidecek bu yani sonuçta. Gibi demiş olalım. Evet, biraz böyle gecikmeli başlatmış oluyorum. Hemen ilk haberimize geliyoruz. Sevdiğimiz bir araç ama hala bize de gelmedi. Hala test etmedik. O yüzden de artık acaba yeterince sevmesek mi diye düşündüğüm Chery'den bahsedeceğiz. Chery Tiggo 7 ama Çin'le ilgili 2004 modeliyle ilgili bir haberimiz mi var? Yeni 2004 evet. Chery Tiggo. Nedir? Hayırdır?
Aslında ilk habere geçmeden önce senin daha önce söylediğine ilgili ufak bir ekleme yapayım ona. Dedin ya hani elektrikli araçlarda işte hani su da kaldı, oldu bitti olayı yok. Şöyle evet, son tanıtılan, bizim de geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz Mercedes G serisinin %100 elektrikli versiyonu vardı hatırlarsan. Hatta onda şunu konuşmuştuk. Onun toprak kullanımında, off-road kullanımında %100 elektrikli versiyonu 800 milimetreye kadar sudan geçiş kapasitesine sahipken içten yanmalı versiyonu ondan yaklaşık 160 milimetre evet, daha düşük sudan geçiş kapasitesi sahipti. Hani burada aslında bu düşüncenin çok yanlış olduğunu, güzel bir yalıtımla bunun halledilebildiğini net bir şekilde ortaya kıyaslamalı olarak koyuyor. Onu da belirtmiş olayım.
Bravo, süpersin. Tam yeri, ben geçen hafta uzatmadım diye aklıma gelmişti ama yani konu çok güzeldi tabii. Mercedes de güzel olunca kaldı öyle ama süpersin. Tam gediğine koydun taşı. Süpersin. Peki. Şimdi o zaman dinleyelim bakalım nedir Tiggo'daki olay, nedir onu senden öğrenelim.
Şimdi Chery Türkiye pazarına geri dönüş yaptı. 3 tane SUV modeliyle, bunu biliyoruz zaten. Satışlarda da o dönemden bu yana hep böyle ilk 10'da yer alıyor. Hatta Nisan satışlarına baktığımızda da ilk 10 sırada 3 SUV modeliyle yer aldığını görüyoruz. Tabii ki global modelleri var Türkiye'de de sattığı. Onun dışında sadece Çin pazarında sattığı ya da işte Çin'in çevresindeki bazı ufak tefek pazarlara satışa sunuldu. Farklı modeller var. Tiggo 7 de bunlardan bir tanesi. Bize 7 Pro geliyor ama bu tabii ki haberimize konu olan Tiggo 7 modeli. Tasarım olarak birbirlerine çok benziyorlar. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Baktığımız zaman 2024 model makyajlı versiyonu Çin pazarında satışa sunuldu. Tasarım olarak dışarıdan baktığımızda az önce dediğim gibi 7 Pro'ya çok benzetebiliriz. İki model birbirine çok benziyor ama makyajlı versiyonda ufak tefek dokunuşlar var. Nedir bunlar? Ön panjur bir kere eskisine göre daha kalın bir çerçeve kullanılmış ve bu parlak krom çerçevenin detayları farların altına kadar uzanıyor. Böyle güzel, lüks bir görünüm oluşturmuş. Onun dışında ön panjurda daha büyük elmas benzeri şekillere yer verilmiş ki hani bu çerçeveyle beraber bunlar da bir araya geldiğinde çok parlak bir görüntü sunuyor. Krom sevenler vardır, sevmeyenler vardır. Hatta son zamanlarda birçok markada görüyoruz artık biz krom parça kullanmıyoruz. Biraz daha işte sürdürülebilirlikten yana olmaya başlıyorlar ama Çinlilerde bunu çok fazla görmüyoruz. Onlar biraz daha süse püse önem veriyor en azından pazar için. Burada da Tiggo 7'de de aynı durum söz konusu. Onun dışında en büyük göze çarpan değişim bu tamponun kenarlarındaki alanda. Burada işte bizim alıştığımız gibi gündüz ledleri vardı yanılmıyorsam ama bunda çapraz şekilli gelen kaç tane tam olarak sayamadım ama herhalde 9-10 tane var. İnce şeritler söz konusu, parlak siyah detaylarla birleştirilmiş. Bu sanki bana biraz DS modellerini anımsattı açıkçası. Hani tam benzer diyemem ama nedense DS modellerini, DS'in SU
algı olarak
getirdi. Evet. Hani oradan sanki bir esinlendi gibi geldi bana ama ön tarafa, en azından Tiggo 7'nin ön tarafına yakıştığını düşünüyorum bu detayların. Hemen alt kısma da ince bir gündüz LED'i yerleştirilmiş ki bu da hani ışık imzasının çeşitlenmesi açısından gayet güzel olmuş. Yan tarafta herhangi bir değişiklik yok. Tiggo 7'nin Çin pazarındaki jantları 17 ve 18 inç olmak üzere değişiyor versiyona göre ve siyahtı. Bunlar artık gümüş renkte karşımıza çıkıyor. Onun dışında baktığımız zaman zaten dümdüz hani bizdeki Tiggo 7 Pro ile bile aynı olduğunu görüyoruz. Arka kısımda hiçbir değişiklik yok. Yine boydan boya uzanan stoplar ve çift egzoz çıkışı, arka bagaj spoilerinden oluşan böyle hafif sportif bir görüntü birebir devam ediyor. İç mekanda aslında oradaki Çin'de satılan Tiggo 7'ye göre büyük bir değişim söz konusu ama biz bu değişimi aslında bizde satılan 7 Pro'nun avantgard donanım seviyesinde görmüştük. Bunu hani geçtiğimiz bölümlerde de anlatmıştık. Hatta lansmanında da konuşmuştuk. Makyajlı versiyon olarak 7 Pro ve 8 Pro'da hani makyajlı yeni bir kasa getirmek yerine avantgard donanım seviyesiyle burada satışa sunmuştu Cherry. Burada baktığımız zaman Tiggo 7'nin yeni iç mekanı da onunla aynı. Bizdeki avantgard paketle aynı. En büyük değişim ne oluyor? İşte direksiyon simidi farklı. Altı düz, biraz daha sportif. Ayrıca kullanımı kolaylaştıran direksiyona yer verilmiş. Hemen arkasında işte birbirinden ayrıydı ekranlar. Ortada daha küçük bir ekran vardı. Artık 24.6 inçlik büyük iki tane ekrandan oluşan dijital panele yer veriliyor burada. Hemen alt kısımda ise bu arada Çin'de yeni geçerli olan koyu kahverengi tonlarındaki döşemeler de burada iç mekandaki yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Orta konsolda bizim burada Tiggo 7 Pro'larda daha önce gördüğümüz klima kontrollerinin veya işte koltuk ısıtma gibi ayarlamaların yapıldığı ekran olmayan ama dokunmatik tuşların yer aldığı bir 12.3 inçlik panel var. Burada yine aynı şekilde karşımıza çıkan yenilikler arasında. Motor seçeneklerinde bir değişiklik yok. 1.5'te turbo benzinli motor devam ediyor. 154 beygir ve 210 Nm yanlış hatırlamıyorsam tork üretiyor. Manuel şanzımanla veya otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Burada asıl dikkat çeken detaylardan bir tanesi otomobilin başlangıç fiyatı ki 10.300 dolar yani güncel kurla Çin'deki işte para birimiyle kıyasladığında 10.300 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 2024 model bir makyajlı otomobil. Bu da güzel fiyat.
10.300 dolar. Yani şöyle yaparsak 10.000 dolar 32 dediğin zaman yanlış mı hesaplıyoruz ya? Yani 300 yok. 300 bin liraya araba mı diyorsun ya?
350-400 bin liralara geliyor yani. Evet, karşılaştırırsak ki bu da hani doğrudan otomobilin çıplak fiyatı da değil. Çin'deki satış fiyatı. Hani orada da mutlaka uygulanan vergiler var. Hadi bu Çin'de bazı otomobiller bizde mesela Cherry modelleri dolu olarak geliyor. Hani başlangıçta gerçekten dolu otomobiller hakkını vermek lazım. Orada ama giriş versiyonlarında mesela işte koltuk ısıtması yok, 360 derece görüş sistemi yok. Bunlar bizde olan sistemler. Ama baktığım zaman üst versiyonlarda, en üst versiyonda 13.400 dolar olduğunu görüyoruz. Hani
şimdi tam burada şunu söylemek istiyorum. Hani bir tane YouTube'da bir röportaj var. Bana ne oğlum? Bana ne ya? Bana ne abi diyen adam vardı. Ya aklıma o geliyor. Son günlerde de çok geliyor. Yani ya şimdi 350-400 bin lira para diyorsun. Hani 13.500 dolar olsun. Hadi diyelim ki 500 bin lira olsun. Ya 500 bin liraya hani şey böyle direkt sahibinden de ilan verir gibi yani. Full artı full bir araçtan bahsediyorsun. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ben burada ya şimdi açsak şurada baksak. Yani dün ben hani geyine baktım, Opel rekortlara bakıyordum eski neler var neler yok diye. Yani tarihi arabalar hani dökülüyor, adam yaparsın diye 150 bin liraya satıyor onu, 300 bin liraya satıyor onu. Yani nasıl olacak şimdi bu ya? Bu nasıl bir şey? Yani büyük haksızlık var ya. İnanamıyorum gerçekten. Şu araba gerçekten 500 bin lira, 400 bin lira olabilir mi abi? Yani? Ya da şey 350 bin lira olabilir mi abi şu araba? Yani şu baktığın arabayı 350 bin liraya alıyor olabilir misin? İkinci el değil ya, sıfırdan bahsediyorsun ya. Bu kadar büyük bir haksızlık olur mu ya? Gerçekten çok üzüntü verici. Bilmiyorum tabii, bir taraftan da şunu da söyleyeyim. Yani Çinlilerin, tabii burada onu unutmamak lazım belki. Çinli üretim gücünün nereye vardığının da bir göstergesi. Benzeri bir arabayı Avrupa'da 10 bin euroya almanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Şu an bakmadım bilmiyorum ama şu an aklıma gelen sanki onun da bir muadili. Hani ben bunun muadilini almak istiyorum, Avrupa'da alacağım. Diğerini Çin'de satıyorsa ben bunu Avrupa'da 10 bin dolara almak istiyorum. 11 bin dolara almak istiyorum dersen, 11 bin euroyu almak istiyorum dersen zannediyorum o da yoktur. O yüzden de Çinlilerin karşısına nasıl durulacağını da hani bu otomotiv sektörünün ortaklık dışında başka çaresi var mı acaba çok merak ediyorum. Huawei örneğini görüyoruz mesela şimdi. Huawei tekrar bir güçlendi işte Amerika'nın o baskısı derdi, Kanada'daki tutuklamalar bilmem neler falan demiştik. Huawei şimdi tekrar hani küllerinden doğuyor desem o kadar da yanmadı, bitmedilerdi zaten ama hani külle olmamışlardı fakat... O
Çin'de
bile
yine yükseldiler yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir haber gördüm.
Zaten. Yani Türkiye'de şu an saatlerde bir numaralar falan. Yani ki dışarıda da başka yerlerde de çok başarılılar. Pure 70 diye bir telefon çıkarttılar. Dehşet. Neyse. Şimdi oraya da girmeyeceğim ama yani günün sonunda Çin mahallesinden bahsettiğimizde külahı önümüze koyarsak işlerin farklı bir yere gittiğini sundukları. Yani o fiyat performans her zaman konuşuyoruz. Fiyat performans olarak sunduğunun çok çılgın bir yere geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hani güvenlik diye eskiden bahsediyorduk. O da artık geçerliliğini yitirdi.
Evet.
Bu nedir ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani şu arabaya ben 13.500 dolar vereceğim ve bineceğim.
Türkiye'de... Biz aslında Çinlilere seti şu anda koyduk. Hani sen dedin ya az önce nasıl önüne geçecekler, nasıl yapacaklar diye. Biz şu anda Çinlilere o seti koyduk. Elektrikli otomobillerde biliyorsun. Evet. Önce ilave gümrük vergisi getirdik, ardından hani bu da yetmedi. Tabii ki hani Türkiye'deki yerli üretimi TOG'u desteklemek açısından yapıldı bunlar ama sonrasında ne yaptık? İşte Çin'den elektrikli otomobil ithal etmek istiyorsan distribütör olarak veya işte markanın kendisi olarak ne yapacaksın? Türkiye'nin işte 7 bölgesinde 81 ilinde en az 20 tane kendine ait, tabii ki bayilere de ait değil, kendine ait servis açmak zorundasın gibi bir düzenleme getirildi. O düzenlemeden beri hani şu anda 2024 itibariyle bildiğim kadarıyla Çinli gelen ülkemize markalar işte BYD olsun başka elektrikli irili ufak elektrikli otomobil getiren markalar şu anda satış yapamıyorlar. BYD bunun için hatta şey CLU isimli plug-in hibrit modelini getirmişti. Biz orada bu konuda bu seti çektik. Hani doğruluğu yanlışlığı tartışılır. Hani
bunun mutlaka.
Tabii. Desteklenecek noktaları var, desteklenmeyecek noktaları var ama bu da kalıcı bir çözüm mü? Aslında kalıcı değil yani. BYD atıyorum bu 20 servis zorunluluğu çözdükten sonra bir daha artık Türkiye'ye elektrikli otomobillerini getirmeye başlayacak. Keza işte diğer markalar da öyle. Ama çok şu doğru. An için bir set çektik diyelim.
Çok doğru evet. Çok pardon. Burası yani doğruluğu yanlışlığı o konudaki doğru yanlışlık. Çünkü Avrupa Birliği de belki bunu yapacak. Yani onlar da konuşuyorlardı hatta.
Evet.
O yüzden bu mutlaka ya bir şekilde gelecek, dönecek, dolaşacak. Ama günün sonunda Türkiye'de biz kullanıcıların normal otomobillere ultra yüksek fiyatlar vererek, yani 2 katı, 2.5 katı paralar vererek düşük donanımlı arabalara mecbur bırakılmanın sorunu. Ya yani bu tamam, ben şunu demiyorum yani. Ülke araba kaynasın, herkes araba alsın. Yani bunları düşürün de herkes araba alsın demiyorum. Ama bilmiyorum, onun da vergisi belki hani bu normal olsa belki de daha fazla vergi kazanacak devlet. Bilemiyorum onu ama yani bu vergi hani şey var. Orantısız güç kullanımı var ya, malum bazı olaylara müdahalede işte böyle bahsedilir.
Evet.
Yani bu sektöre ya da yani sektörde otomotivcileri düşündüğüm için demeyeceğim ben. Bizi düşündüğüm için söyleyeceğim. Yani neden ben daha güvenli bir arabaya, daha sağlam, daha şık bir arabaya çok daha dehşet paralar vererek şey geçiyorum ya. Yani, çok güçlü bir araba olsun, motor gücü acayip şöyle uçsun. Onu demiyorum yani. Normal bir araba olsun, binek aile arabası olsun ama yani tutup da ben buna yani işte şimdi hani herhangi bir modeli de kötülemek istemiyorum. Onlar da çünkü öbür türlü olsa belki ucuz satacaklar. O yüzden model ismi vermeyeceğim ama yani o genel geçer arabalara verdiğimiz para 1,5 milyonsa, 1.2 milyon, 1 milyonsa bu arabaya niye vermeyeyim ben 500 bin lira, 300 bin lira? Hadi ya geçiyorum ya 350 bin lirasını. Ya bu araba nasıl 500 bin liraya adam alacak da ben niye burada gelirim daha düşükken onlardan gayri safi milli hasılada daha zayıfken neden ondan daha fazla veriyorum? Yani daha fazla veriyorum değil yani. Korkunç fazla veriyorum. Hani Neyse. Evet.
ÖTV'miz var bizim işte. ÖTV'miz.
ÖTV mis gibi. Kim gelirse de gelsin bu ÖTV'den de vazgeçmeyecek. Çünkü gerçekten çok tatlı bir gelir.
Devlet için yani. Çok büyük bir gelir şu anda. Evet. Zaten her yıl rekorlar kırıyor.
Değil mi? Çok büyük bir ona gelir. Rağmen ya. Hani buna rağmen gerçekten. Evet. Neyse. Evet peki. Geçelim mi sonraki habere?
Tabii ki olur hemen. Bir sonraki peki. Haberimiz Avrupalı bir üreticiden çok yakından tanıdığımız ülkemizde de ilk otomobil satışlarında ilk sıralarda yer alan Renault'un yeni SUV modeli. Renault son dönemde başta dediğim gibi böyle SUV'lerden ilerliyor. İşte D-SUV, Coupe SUV stiline sahip Rafale modelini tanıttı. Onun arkasından zaten Austral tanıtılmıştı. C-SUV modeli Türkiye'de de satışa sunuldu. Yollarda gördüğümüz güzel bir model, hibrit motora sahip. Hafif hibrit veya tam hibrit. Onun dışında son artık sonrasında böyle yine C SUV ama hani biz Duster'a biraz daha B plus, B'nin biraz daha üzeri diyebiliriz. B, C arası bir SUV diyebiliriz. Onu da Dacia'dan alıp kendi logosuyla Türkiye'de üreterek Renault Duster olarak satışa sunmaya hazırlanıyor Temmuz ayı itibariyle. Ama bitti mi? Bitmedi. Yeni Symbioz modeli de artık tanıtıldı. Renault Symbioz'un aslında daha önce böyle bazı görselleri sızdırılmıştı. Böyle sadece silüetini gösteren, tabii ki tasarımı net olarak ortaya koyan değil de görselleri sızdırılmıştı. Biz de ufak ufak konuşmuştuk bunları. Merak edilebilir belki hani Symbioz ismi nedir, nereden geliyordur diye. Burada 2017 yılında aslında ilk olarak bir konsept otomobilde görmüştük Renault'un. Bu kelime Yunan dilinde birlikte yaşamak anlamına gelen simbiosis kelimesine dayanıyor. Ama tabii ki Fransızca simbios kelimesinden de türetilmiş. Anlamı işte birlikte yaşamak anlamına gelen bir hemen kelimeden türetilmiş diyebiliriz kısaca.
Burada şey örneğini vereyim. Belki daha önce söylemişimdir. Venom var malum Marvel karakterleri arasında. Venom da aslında bir simbiyot. Yani o işte üzerine büründüğü o bedenle yaşıyor. Bu senin söylediğinde simbiyozda hani bu büyük ihtimalle sürücü ve araba hani işte birbiriyle birlikte yaşayan evet. Onu da yansıtan bir şey yapmışlar, ne diyelim, bir kavram yüklemişler. Güzel bir düşünce aslında, evet.
Evet, doğru. Gerçekten bu verdiğin örnek tam oturdu buraya. Biraz daha böyle insan makine arasındaki ilişkiyi, bağı gösteren. Güzel, evet.
Transformers çekeceğiz birazdan vallahi. Süpersin.
İsimlendirme yapmışlar. Bu örnek çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Devam edecek olursak dış tasarımı Renault'un son tasarım diliyle uyumlu. İşte bu PSA'dan gelen yeni tasarımcı gerçekten güzel işler ortaya koyuyor ki 3008'in tasarımları da zaten görmüştük. Evet. Hani Peugeot 3008 çok beğenilen tasarımlar var. Aslında yavaş yavaş o çizgileri Renault'da da görüyoruz. En son Captur makyajlanmıştı. Onu da konuşmuştuk önceki bölümlerde hatırlarsan. Ön tasarımı hani neredeyse birebir onunla aynı. Yeni bir tasarım dili. İşte bumerang şekilli veya işte ok şekilli de olarak adlandırabiliriz. Tampon kenarlarında gündüz ledleri gayet sportif bir görüntü sunuyor. Onun dışında yeni Renault logosunu saran böyle ince panjurdaki detaylar gayet güzel görünüyor. Sportif, keskin hatlara sahip güzel hem minimalistik hatları hem de yenilikçi tasarımı bir araya getiren güzel bir otomobil olmuş diyebiliriz. Ben sadece arka kısmına biraz eleştirim olacak. Yani baktığımız zaman güçlü duran, sportif duran, agresif duran bir SUV. Ama arkadan bakıldığında sanki stoplar ortaya doğru fazla kesilmiş gibi geldi bana. Sanki hani genel olarak tasarıma baktığında stoplar birazcık ufak kalmış bu araca göre.
Evet.
Yarım kalmış bir şey hissiyatı verdi bende. Sanki stopları tasarlarken böyle iç kısımları yarım kalmış, sonradan ekleyeceklermiş gibi bir hissiyat oluştu bende. Ama tabii ki tasarım görecelidir. Ben burada kendi fikrimi beyan ediyorum. Beğenen olur, beğenmeyen olur. Onun için hiçbir şey diyemem. Onun dışında hemen böyle iç tasarımla devam edelim. İç tasarım da yine yeni Renault modellerinde gördüğümüz yerleşim devam ediyor aslında. Üç kol direksiyon hemen arkasında dijital gösterge panelimiz var. Ortada dikey olarak hani sanki bir zaten tablet Android gibi. Tabanlı hani Google hizmetlerini evet. entegre olarak barındırdığı için sanki bir Android telefon kullanıyormuşçasına hissiyat vermesi için dikey olarak konumlandırılmış büyük bir multimedya ekranımız var. Bu standart olarak olur mu bilmiyorum. Çünkü Türkiye'ye gelen bazılarında OpenR işletim sistemine sahip küçük ekranlar geliyor biliyorsun. Bu büyük ekranlar evet. Daha sonra gelecek veya işte gibi açıklamalar vardı. O konudaki net bilgiyi tam bilmiyorum. Bu standart olur mu olmaz mı göreceğiz burada. Onun dışında orta konsolda böyle biraz daha büyük bir vites seçicimiz var. Ben onun biraz daha hani günümüz yeni bir otomobili, 2024 yılında çıkan yeni bir Renault'da daha ufak, küçük bir anahtar şeklinde olmasını isterdim sadece. Hani bu günümüz otomobillerinde evet, artık daha minimalist tasarımlara yer veriliyor çünkü. Ama onun dışında zaten genel olarak Renault'un yeni modellerinden alıştığımız bir tasarım dili söz konusu iç mekanda da. Şöyle boyut olarak konuşursak Captur'la Austral arasında konumlandırılacak bir modelden bahsediyoruz aslında. Bir CSU olmasına rağmen Austral'in altında konumlandırıyor. Çünkü 4413 mm toplam uzunluğa sahip. Yani Austral'den 10 santim daha kısa. Captur'dan da yanlış hatırlıyorsam 10 santim civarında daha uzun. Tam böyle ortada konumlandırılıyor. Platform olarak CMF-B platformu üzerine inşa edilmiş. Nedir bu? İşte Türkiye'de üretilecek yeni Duster'da, Clio'da, Captur'da kullanılan, aslında kompakt modellerde kullanılan bir platformu üzerine inşa edildiğini söyleyebiliriz. Kompakt bir platform kullanmasına rağmen iç mekanının oldukça ferah olduğuna dikkat çekiliyor. Büyük bir, geniş bir alan sunulduğuna dikkat çekiliyor ki burayı ferah kılan detaylardan bir tanesi de Rafale'de de gördüğümüz panoramik cam tavan. Tabii ki bu modelde opsiyon olarak sunuluyor ama bu cam tavanın en büyük özelliği ne? Perde barındırmıyor. Perde biliyorsun alt kısımda biraz daha baş mesafesini kısıtlıyor. Çünkü çok oraya doğru bir mekanizma koymak zorunda olduğu için. Ama bu öyle değil. Bu hani yeni bir teknolojiden faydalanarak tek tuşla camın opak veya saydam olmasını sağlıyor. Böylece güneş ışınlarını opak olduğunda engelleyerek perdeye ihtiyaç duymuyor. Böyle bir sistem opsiyon olarak sunuluyor bunda. Bu da tabii ki az önce dediğim gibi baş mesafesini iyileştiriyor. Hatta marka burada detay vermiş, 30 milimetreye kadar daha iyi bir arka baş mesafesi sunuyor. Burada arkada öne arkaya kaydırılabilen arka koltuklar mevcut. Bu da aslında pratik kullanımı arttıran detaylardan. Neden? Arkada herhangi bir yolcu yokken mesela en öne çektiğinizde bagaj hacmi 624 litreye kadar çıkıyor. Ama en arka konuma getirirseniz koltukları 492 litrelik bir bagaj hacmi sunuluyor. Böyle değişken bir bagaj hacmi mevcut. Bagajın dışında iç mekanda oldukça fazla depolama hacmi var. Bu işte saklama gözleri gibi detaylar ya da torpido gözü gibi detaylar toplamda yaklaşık 25 litreye kadar ulaşıyor. Böyle güzel bir kullanım sunuyor bizlere. Hibrit motor seçeneği Renault Symbioz'un kaputu altındaki tek seçenek. Hibrit demişken hani hafif hibritten bahsetmiyorum. Tam hibrit. Bizim aslında diğer modellerde gördüğümüz 145 beygir güç üreten E-Tech olarak adlandırılan tam hibrit versiyon burada tek seçenek. Nedir bu? Kısaca hatırlayalım. 1.6 litre benzinli motor, 52 beygir güç üreten ana elektrik motoru ve 24 beygirlik küçük destek sağlayan bir elektrik motorundan oluşan bir kombinasyon. 1.6 litre motor atmosferik 94 beygir güç üretiyor ama toplam sistem 145 beygirlik güç üretiyor. Böyle güzel bir otomobil olmuş diyebiliriz. Teknolojik, yani teknolojilerinden daha sonra detaylı olarak bahsedeceğiz ama kısaca şunu söylemek lazım. En az 24 adet gelişmiş sürüş destek sisteminin bu otomobilde kullanıldığı söyleniyor ki hani zaten bunu net bir şekilde ne kadar güvenli ve teknolojik olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Temmuz ayında ön siparişi açılacak. Şu an için fiyat bilgisi yok ama hani Austral'e göre daha uygun fiyatlı olacaktır. Çünkü onun altına konumlandırılıyor. Şimdilik bunları söyleyebiliriz.
Bu arada PSA'dan geldiği, tasarımcının geldiği jantlardan da senin de sevdiğin bir jant türü. Jantlardan da anlaşılıyor diye tahmin ediyorum. Çünkü burada gördüğüm şu güzel bir kare var. Yani bu mesela bayağı hakikaten evet, şık.
Ben böyle dediğim gibi marjinal jant tasarımlarını beğeniyorum. Gerçekten otomobile güzel bir hava katıyor.
Evet. Bir Alpine havası da seziyorum bu arada. Bir uçak arka kanat gibi de bir şey logosu var ya Alpine'in de. Onu da evet, hissediyorum. Evet. Güzel olmuş gerçekten. Araç güzel ve bu arada dikkatimi çekti tabii senin söylediğin bir şey. Yani Renault'da bir SUV geçişi var demiştin. Yani aslına bakarsan pazarda da tabii hani zaten bu programları yapmaya başladığımız zaman beri en çok konuştuğumuz şey, yani her taraf SUV oldu, SUV'den geçilmez oldu diyorduk. Tabii. Yani çok ciddi bir kabul oranı var SUV'lerde. O yüzden de Renault'un bu hamlesi belki de ne diyelim etkisini, meyvesini alabilecek bir şey, bir hamle de olabilir. Peki, süper. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgiler için de. Renault'a da hayırlı olsun. Bekleyeceğiz. Geldiği zaman göreceğiz. Şimdi Bu sefer enteresan bir tasarımla ilgili bir haberimiz var. İtalya evet. Design. Ne yapmış bu adamlar? Ben bir de böyle kampçı bir insan olarak da merak ettim. Şimdi senden bir dinleyelim bakalım. Neyin nesi bu araba?
Ben bunu bu haftanın gündemine dahil etmek istedim. Çünkü yani şu anda biz seri üretim aracı değil, bir konsept çalışmasına bakıyoruz ama ben fikir olarak beğendim açıkçası. Hani böyle doğaya kaçmayı sevenler ama bir yandan da ya ben neden kocaman bir pick-up ya da işte SUV kullanmak zorundayım tarzında böyle bir fikri olanlar için güzel tasarlanmış. İkisi bir arada hani 2 in 1 derler ya, 2 evet. in 1 şeklinde düşünülmüş bir konsept otomobil. Tabii ki gerçeğe dönüşür mü bunu ilerleyen süreçte göreceğiz ama İtalyan otomobil tasarım ve mühendislik firması Ital Design tarafından geliştirilmiş bir konsept araç. Baktığımız zaman aslında sanki bir hani Grand Touring adı verilen biraz daha böyle sportif tasarıma sahip uzun otomobiller gibi görünen ama arkadaki sökülebilir bagaj kapağını da çıkardığında sanki sportif bir pick-up'a bakıyormuşçasına bir hava yaratan konsept çalışmasından bahsediyoruz ki hani benim ilgimi çeken de aslında bu iki taraflı kullanımı oldu diyebiliriz. Mutlaka hani bunu beğenenler, bu fikri sevenler olacaktır diye bu haftanın gündemine dahil etmek istedim. Otomobilin ilginç bir ismi var. Doğru telaffuz edebilir miyim bilmiyorum ama Quintessenza gibi böyle hani İtalya'da artık ne anlama geldiğini tam bilmiyorum ama böyle güzel de bulduğum bir ismi var aslında. Çok uzun bir otomobil. Kendi uzunluğu 5 metrenin üzerinde, aks mesafesi bile 3.2 metrenin üzerinde olan büyük bir araçtan bahsediyoruz. Fütüristik bir tasarım var. Önden bakıldığında sanki bir süper otomobile, spor otomobile bakıyormuşçasına agresif duran bir tasarım var. İnce LED farları, işte güzel sportif büyük jantları. Arka tarafta ise biraz daha bagaj kapağı tam üzerinde dururken fastback gibi görünen ama onu çıkardığında tam bir pick-up'a dönüşen otomobilden söz ediyoruz. Tabii ki sadece işler bu arka kapağı sökmekle bitmiyor. En büyük özelliği de iç mekanda arkadaki koltukları 180 derece geriye doğru döndürülebiliyor. Bu kapağı söküp o koltukları da geriye doğru çevirdiğinizde tam böyle doğada, işte ne bileyim, bir göl kenarına çektiğinizde içeceğinizi alıp böyle güzel manzarayı, açık hava keyfini çıkarabiliyorsunuz ki hani içecek demişken bu arada orta konsolunda böyle 1-2 şişe içeceği ve bardakları içerisine barındıracak küçük bir mini buzdolabına da yer verilmiş. Hatta arka koltukları geriye doğru çevirdiğinizde o orta konsol otomatik olarak geriye doğru kayıyor ki bu iki koltuğun arasına geliyor. Siz rahat rahat hiçbir şekilde uğraşmadan içeceğinizi alıp içebilirsiniz diye böyle güzel bir konsept olmuş açıkçası. Umarım hani böyle konseptler değerlendirilir seri üretime, belki ileride dördüncü seviye otonom araçlardan konuşuyoruz ki hani bunlar birçok mobilite konusunda, A'dan B'ye ulaşım konusunda kuralları yeniden yazıyor biliyorsun. Direksiyonların içeri doğru katlanması, doğrudan yok olması, koltukların uyku pozisyonuna gelmesi, geriye doğru döndürülerek bir salonmuşçasına ön arka koltuklarda sohbet edebilme yeteneği gibi birçok şeyi konuşuyoruz. Neden hani bunlar konuşulurken böyle konseptler de gerçeğe dönüşmesin? Doğa tutkunları için bence gayet iyi. Şehir içinde spor otomobilmiş gibi kullan, doğaya kaçtığında böyle sanki pick-up'mış gibi açık hava keyfini sun tarzında. Çok güçlü bir de konsept aslında. Böyle teknik detayları da verilmiş. Toplamda 777 beygire ulaşan 3 tane elektrik motorundan güç alıyor. Biri ön aksta, diğer ikisi arka aksta bulunuyor bu elektrik motorlarının ve 150 kW kapasiteye sahip çok büyük bir batarya paketi var. Ama batarya kapasitesi belirtilmiş olmasına rağmen herhangi bir menzil konusunda açıklama yok. Sadece 0-100 km/saat hızlanma süresinin 3 saniyeden kısa olduğu belirtiyor. Yani şöyle 3 saniyeden kısa olduğunu düşünün ve bir doğada pick-up evet. gibi kullanabiliyorsunuz bu aracı. Gerçekten güzel bir konsept evet, olmuş.
Güzel bir detay hakikaten söylediğin. Bu arada şu görsele de bakınca zaten yani oyunda grid oynuyor musun da orada varmış gibi de bir hissiyatı evet. da var. Hakikaten buna yansıtan bir araba. Bu arada şöyle hemen dinletmek isterim. Bakayım eğer ses gelirse. Quintessenza diye yazılıyorsa Türkçesi özet anlamına geliyormuş. Belki de hayatın özeti olabilir, bilemiyorum. Ve söylenmesi de şöyleymiş. Duyuluyor mu bilmiyorum. Quintessenza diye bir şey söyleniyor.
Evet. Bilmiyorum yani. Aşağı yukarı doğru telaffuz etmişim.
Aynen öyle, evet. Doğru tahminle. Peki, çok güzel bir haber. Umarım gerçeğe dönüştüğünü görürüz. Tabii Türkiye için bunların hayalini ancak yani oyunlarda görebileceğimiz konular gibi hissediyorum. Neden? Az önce evet, bahsettiğimiz işte Cherry'de bahsettiğimiz konulardan dolayı. Yani orada satacağız bunu işte 5 milyona, Türkiye'de olacak 25 milyon falan gibi böyle bir şeyle.
Ne yazık.
Olabilir gibi geliyor bana bu gidişatla. Peki, hemen bir sonraki haberimize geçmek istiyorum. Bu sefer daha bize yakın bir haber mi acaba? Yok.
Evet, değil. Türkiye pazarını ilgilendiren bir haber aslında.
Ha, peki, tamam. O zaman buyursunlar. Ekranda hangi arabadan bahsediyoruz, neyin nesi?
Yine Oto Gündem programında daha önceki haftalarda konuştuğumuz, işte Türkiye pazarından geleceğini duyurduğumuz bir otomobil. Bu arada daha önceki programlarda diyorum ama biz de hani daha birkaç program önce 50 programı devirmiş olduk seninle. Böyle bir geçmişe doğru baktığımda güzel de bir seri yakalamışız açıkçası.
Seni tebrik ediyorum öncelikle. Yani bu, çünkü bunun kaptanı sensin bu geminin. O yüzden tebrik ederim. Ben kutlarım. 50 program. Yani gerçekten bravo, hakikaten. Ağzına, yüreğine sağlık, bilgine sağlık, zihnine sağlık kardeşim.
Tabii ki, yani bu birlikte başarımız. Ben de seni kutlamış olayım bu vesileyle. Hani birlikte güzel bir seri yakalamış olduk. Umarım izleyicilerimiz de seviyordur demişken burada hemen parantezi kapatayım ve haberimize geri dönüş yapalım. Türkiye pazarını ilgilendiriyor dedik. Önceki haftalarda konuşmuştuk dedik. Lexus'un LBX isimli lüks B SUV modelinden bahsediyoruz tabii ki. Artık Türkiye'de satışa sunuldu ve fiyatları da belli oldu. Hemen böyle geciktirmeden fiyatları vereyim. Giriş seviyesine itibaren 2 milyon 290 bin TL'den başlıyor. Onun dışında yanılmıyorsam 4 farklı donanım seviyesi var. Elegant, Emotion, Relax ve Cool olmak üzere. Bunların da işte Elegant'tan 2 milyon 290 bin TL'den başlayıp Emotion'da 2 milyon 390 bin TL, Relax'da 2 milyon 575 bin TL, en üstte yer alan Cool donanım seviyesinde ise 2 milyon 650 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bu arada ben donanım seviyesi diyorum ama Lexus burada biraz daha kelime oyunu yaparak işte donanım seviyesi değil de atmosfer olarak adlandırmış bunları. Hani 4 farklı atmosferle satışa sunuluyor gibi böyle bir kelime oyunu.
Cihaz benzetmesi gibi diyelim peki.
Evet. Burada yani fiyatlar tabii ki bir B SUV'ye göre yüksek seviyede. Özellikle hani Türkiye pazarındaki yine hep aynı örnekleri vereceğim ama Türkiye pazarında D SUV'de bile 1.8-1.9 milyonluk fiyatları görürken hani B SUV'un böylesine 2 milyon üzerinde fiyatlarla satışa sunulması biraz şaşırtıcı açıkçası. Ama dediğim gibi hani Lexus zaten Toyota'nın lüks segmentte konumlandırdığı bir marka. Hani hem donanımları olsun, hem kalitesi olsun, hem işte sunduğu teknolojik özellikler olsun, lüks segmentte konumlandırılıyor. LBX de B SUV segmentinde biraz daha lüks tarafta konumlandırılacağını fiyatıyla da net bir şekilde ortaya koyuyor diyebiliriz. Baktığımız zaman şöyle neler var işte donanımlarına baktığımda tüm donanım seviyelerinde standart olarak neler sunuluyor? 18 inçlik alaşım jantlar, 9.8 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, akıllı telefon entegrasyonu, elektronik kapı sistemi ki hani yanlış hatırlamıyorsam bu şeydi, bir uyarı veriyor. Mesela siz kapıyı açacaksınız, arkadan bir bisikletli, motosikletli veya işte başka bir araç yaklaşıyor. Bu kapının açılmasını engelliyor. Güvenlik açısından oldukça iyi ve her otomobilde olması, bence her otomobilde olması gereken bir özellik. Burada elektronik kapı sistemi, ısıtmalı ön koltuklar, kablosuz şarj ünitesi ve elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlar giriş seviyesinden itibaren standart. Tabii ki üst donanım seviyelerinde işte deri çift tonlu döşemeler gibi birçok üst seviyelerde göreceğimiz donanımlar karşımıza çıkıyor. Mesela işte tercih edilenlere göre 12.3 inçlik dijital göstergeler, 13 hoparlörlü Mark Levinson Premium ses sistemi, adaptif uzun far sistemi, aktif gürültü kontrolü, ön cama yansıtan renkli gösterge ekranı, ısıtmalı direksiyon gibi birçok şey, birçok özellik karşımıza çıkıyor. Şöyle biraz boyutlarından bahsedeyim. B SUV segmentinde olduğunu söylemiştik. 4190 mm uzunluğa sahip kompakt bir model aslında. Yani biraz daha basit çerçeveden bakacak olursak Yaris Cross'un lüks versiyon olarak söyleyebiliriz bunu. Hani
yarış. Tamam, valla sözünü kesmeyeyim diyordum da yani evet. o mu diyecektim tamam anlaşıldı.
Evet, ikisi de B SUV, yani Toyota'nın B SUV modeli Yaris Cross, Lexus'un B SUV modeli, lüks B SUV modeli de burada LBX olarak söyleyebiliriz hani basitçe.
Peki, tabii ki ben Yaris Cross almak istersem Yaris Cross almak istersen fiyat nedir acaba?
Net olarak bakmadım. Yani şu anda Mayıs, 3 Mayıs'tayız. Hani Mayıs'ta son fiyatlara zam da geldi mi bilmiyorum ama
evet,
1.6 milyon lira civarında o diye hatırlıyorum fiyatlarını. Hani evet, lüks yani işte, LBX üstüne ne ekliyor? 2.2 milyonun üzerinde. Yani aradaki farkı net bir şekilde görebiliyoruz.
Evet. Bu arada ben de bir şey söyleyeyim mi? Tabii ekranı yansıtamıyorum ama şimdi arattım tabii Google'da. Copilot, Microsoft'un Copilot'ı da bir taraftan yani ChatGPT ile çalışan yapay zekası. Ben sorunca cevap veriyor bana yan taraftan. Diyor ki işte diyor Türkiye'de satışa sunuldu. Büyük ihtimalle ilk sunulduğu zamanın fiyatını gösteriyor. Diyor ki Yaris 1.5 667 bin. İşte Yaris 1.5 Dreampack 682 bin. Ey gidi ey. Yapay zeka haberin yok senin Türkiye'den koçum. Güncelle kendini. Şubat ayındaki fiyatları 9.950 falan civarında birmiş. 2023. Yani o yüzden hani onlara bakma, şöyle bir bakalım sanki bir gördüğüm gibi şuradan söylemeye çalışacağım.
Evet, detaylar.
1.250, 1.342 olarak Ocak 2024 fiyatları var bu bulduğum yerde. Bir Yaris Cross 1.5 Hybrid Passion X-Pack'te 1.660'mış Ocak ayının 2023 sonu mu? Ne o? Oo, arkadaş nasıl iş bu ya? Abi o zaman bir şey söyleyeyim mi? Yani şu Lexus almak sanki...
1.5-1.6 milyon seviyelerindedir diye düşünüyorum.
Evet. O zaman yani Yaris hani Lexus alıp da helikopterle eğer destek vereceklerse sana bir şey olduğunda, o var ya o muhabbet. Öyle bir şey olacaksa hani dersen ki beni de helikopterle de desteklesin Lexus dersen, ama belli model için sanki o.
Hemen çok merak ettim şu anda. Bir bakmak istedim.
Tabii peki. Bakalım bakalım o zaman. Tamam. Yani madem öyle.
Ama tabii hani ki Lexus aldığımda ne alacağım? Şu an satışı var mı bilmiyorum. Çünkü makyajlı Yaris Cross gelecek Türkiye'ye. Evet, tahmin ettiğim gibi şu an için Yaris Cross satışı yok. Fiyat listesinde yer almıyor.
O zaman artık makyajlısını hani, bekleyeceğiz. Evet, o gün geldiğinde
bir kıyaslama yaparız.
Kalpçaz. Peki, teşekkür ediyorum. Seni biraz beklettim böyle ama biraz konuyu dağıttım. Fakat enteresan yani, tabii çünkü ya Lexus tabii biliyoruz yani mutlaka böyle bir lüks şeyi var yani. Lexus direkt lüks olarak çıkan Toyota'nın lüks modelleri çok da gerçekten başarılılar. Yani yurt dışında da özellikle Amerika'da falan böyle çok ciddi bir alıcısı var. İyi de iş yapıyorlar ama tabii böyle bakınca hani bu modellere gelince insan düşünüyor yani peki ben buna bu kadar verirsem ne alacağım diye. Ama tabii bir Lexus kullanıcısı yani evde diyelim zaten bir Lexus var, hani ben de gideyim işte evdeki bir kompakt bir araba da alacağım, işte yeni mezun olmuş birisi var falan onu alacağım derse belki öyle mi bilemiyorum. Sundukları da tabii yani boş değil araba, onu biliyoruz ama böyle karşılaştığında insan merak etmiyor değil. Yeni dünya düzeni diyelim. Peki evet. Bu kadar mıdır Lexus'la ilgili?
Son olarak şöyle bir kaputun alttaki motor seçeneğinden de bahsedeyim. Tabii ki Toyota ve Lexus diyorsak nedir seçenek? Mutlaka orada bir hibrit motor vardır. LBX'in kaputu altında da 1.5 litrelik hibrit motor seçeneği karşımıza çıkıyor. Burada benzinli motor seçeneği küçük bir elektrik motoruyla kombine ediliyor. Ne oluyor? Toplamda 136 beygir maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üreten bir sistem karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi hani Toyota'nın, Lexus'un hibrit sistemlerinden zaten bunlara aşinayız.
Evet, peki. O zaman hemen bir başka Chery'ye doğru mu ilerleyelim, ne dersin? Hemen evet. Bir başka Chery'ye yine gidiyoruz. Tiggo 9 Türkiye'de görmeyi beklediğimiz araçlardan bir tanesi desem bilmiyorum yeri midir acaba? Bu nasıl bir ön panel ya?
Evet, gerçekten bu arada Pekin Otomobil Fuarı'nda, Çin'de düzenlenen Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılan bir araç oldu. Böyle dünya lansmanı gerçekleştirdi. Global bu model, bir model bu arada, Tiggo 9. Bizde Tiggo 7 Pro var, Tiggo 8 Pro var. Tiggo 8 Pro şu anda ülkemizdeki amiral gemisi Chery'nin ama Tiggo 9 onun daha üst ve lüks versiyonu diyebiliriz. Hatta Ceko markası da var. Konuştuğumuz işte Chery'nin. Orada da yanlış bilmiyorsam Ceko 8 olarak adlandırılan bir SUV var. O da Tiggo 9'un bir farklı versiyonu. Aslında aynı otomobil ama işte Ceko markası altına geçirilmiş bir versiyonu. Logosu değiştirmiş bir versiyon olarak konuşabiliriz. Burada Tiggo 9'un tabii ki plug-in hibrit, yani şarj edilebilir hibrit versiyonundan söz ediyoruz. Şarj edilebilir hibrit ne demek? Araçta içten yanmalı bir motor var, benzinli bir motor var. Onun dışında tam hibritlere göre biraz daha büyük bir batarya ve biraz daha büyük bir elektrik motoru var. Ve saf elektrik sürüş menzili sunabiliyor. İşte bunlar marka ve modele göre işte 100 kilometre oluyor, bazen 150 kilometre oluyor. 200 kilometre diyen var ama genelde bunlar Çinli markalar oluyor ve oradaki normlar gerçeğe biraz daha uzak olduğu için hani onu gerçek kullanımda maksimum 100-150 kilometre aralığında görebiliriz. Onun dışında saf elektrik sürüş menzili olması ve şarj edilebilir olması da plug-in hibritlerin en büyük özelliklerinden bir tanesi. Bunu hani tekrar bilmeyenler için hatırlatmış olalım. Tiggo 9'a dönecek olursak zaten çok böyle benim beğendiğim şık bir tasarımı var. Daha önce böyle bu tasarımı görmüştük ama ön panel tamamen kapalı. Sanki böyle bir elektrikli otomobil gibi, %100 elektrikli otomobil gibi kapalı olan tamamen büyük bir panjura yer vermişler. Burada ok şekilli detaylar var. Chery logosuna doğru uzanan değişik bir tasarım olmuş. Otomobil önden baktığında çok heybetli görünüyor. Kaslı bir tasarıma sahip, burnu çok yüksek. O yüzden çok heybetli görünen bir araç ki hani büyük de bir otomobil. Zaten 8 Pro'yu biliyoruz. Bunun da Tiggo 9'un da ondan aşağı kalır bir yanı yok. Hatta biraz daha büyük bir model. Onun dışında modern detayları da var. Jantlarını ben özellikle çok beğendim. Çok kollu böyle güzel gümüş renkli jantlara yer vermişler. Ve gizli kapı kolları. Plug-in hibrit olduğu için burada elektrik desteği oldukça yüksek. O yüzden hani verimlilik ne kadar arttırabilirsek, aerodinamiği ne kadar yükseltebilirsek o kadar iyi olur demişler. Ve gizli kapı kolları kullanmışlar. Böyle güzel tasarıma sahip bir SUV olduğunu söyleyebiliriz. Arka tarafta yine alıştığımız Tiggo 8 Pro'da olmamasına şaşırdığım ama sonradan avantgarde donanım seviyesiyle beraber gelen boydan boya uzanan stoplar Tiggo 9'da da net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman tabii ki bunda sistemin özelliği nedir? Tiggo 9'un plug-in hibrit versiyonunda 175 kW maksimum güç ve 385 Nm maksimum tork sağlayan 2.0 litre turbo yüksek performanslı motor var. Tabii ki elektrik motorun desteği var burada. 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Verimliliği oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Nedir bu? İşte Çin'de yine Çin'de geçerli olan WLTC normlarına göre 100 kilometrede 5.2 litrelik bir yakıt tüketimi olduğu belirtiliyor. Yine bunun minimum diye altı çizilmiş ama hani böylesine büyük bir SUV'nin 5.2 litrelik yakıt tüketimine ulaşabilmesi en azından verimlilik adına güzel bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Menzil burada öne çıkan detaylar. Tabii ki hani saf elektrik sürüş menzilinden bahsetmiyoruz bu arada. Altını çizeyim. %100 elektrikli bir otomobil değil. Ama hem işte benzinle hem de bataryadaki dolum seviyesiyle hepsi tam dolu olduğunda 1400 kilometrenin üzerinde bir menzil kat edebiliyor. Böylesine büyük bir SUV'de bu toplam menzilin sunuluyor olması da ne kadar verimli olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor zaten.
Çok güzel. Evet. Yani gerçekten şey güzel görünüyor. Böyle bakınca sanki Q7, Q8 hani böyle biraz daha böyle gitsek. Yani onların heybeti falan var ama tabii şu enteresan yani. Bu öndeki şurayı kapatmış olmaları çok ilginç. Yani bu kadar hibritte de demek ki şu detaylar da ilginç. Yani güzel görünüyor. Bu jant kolları sen bahsettiğin için açıldı. Genelde baktığında o lüks havayı kesinlikle yansıtıyor yani, hiç tartışmasız. Bunun siyah olduğunu düşünürsek hele bir de yani bu renk, bakayım şu renk farklı mıydı? Yok, bu da beyaz. Yani bunu siyah düşünemiyorum. Hakikaten güzel bir araç olacağına eminim. Gene siyah içi beyaz böyle olsa. Evet, Chery'den güzel hareketler. Tiggo 9. Peki o zaman son haberimize geçelim mi, ne dersin?
Tabii ki. Yine aslında Çin'den bir haberimiz. Ya Çinlilerin ne konumda olduklarını, otomotiv dünyasında ne konumda olduklarını aslında net bir şekilde ortaya koyuyor. Çin'den konuşuyoruz. Yani genel olarak böyle haberlerimiz %60, %70 oranında ortalamaya vurursak hep Çin'den oluyor. Elektrikli olsun, içten yanmalı olsun. Gerçekten ne konuma getirdiklerini, kendilerini net bir şekilde görüyoruz. Darısı Türkiye'nin başına diyorum burada.
Amin. Evet. İnşallah. Yani gerçekten çok zorlu bir dönemde. Hani ya TOG işte biliyorsun, biz burada destekliyoruz. Yani söylüyoruz. Desteklediğimiz zaman da hatta bazen de tefe konup çalındığımız da olunuyor. çalıyorlardı ama ya bu tabii hani öyle söylendi diye de vazgeçecek halimiz de yok. Fakat şunu söyleyelim, yani bu yola zor bir zamanda çıkılmış olmasına rağmen inşallah iyi bir yere varırız. Ama yani sadece TOG için değil, yani PSA için de dünya devi böyle, yani işte dünyanın her yerinden, biz sadece bir ülkeden bahsediyoruz TOG dediğimizde ama diğer türlü işte dünyanın her yerinde fabrikaları olan işte acayip köklü otomotiv firmalarının birleştiği, hani onları da böyle Voltran diyeceğimiz bir olay var sonuçta. PSA desen öyle, Volkswagen desen öyle, Renault grubu desen böyle, yani her biri bunların bir grup. Bütün bunlara karşı hani siz hepiniz ben tek deyip de çıkacak halin yok yani. TOG'un sonuçta işinin zor olduğunu biliyoruz, öyle kolay evet. Bir şey olmayacak. O yüzden bu yani yakın zamanda da kolaylaşmayacak. Ama yani tabii ki yola çıkmadan da bunun ne olabileceğini görmek mümkün değil. Yani çok eskilere giderek, yani Anadolu ve diğer arabalara bakarak bunu söyleyebiliriz ama bizim şanssızlığımız, ya da belki bilmiyorum ben öyle diyeceğim. Bir şanssızlığımız da Çin'in de bu kadar agresif olarak gelebilmesi. Yani gerçekten hadi diyelim elektrikli için söylüyorduk ama şimdi bak sen bahsediyorsun işte söylediğin haberlere bakınca ya o işten yanmalı da adamlar yani işte. Gayet de hani hibrit orada da bir karıştırınca geri evet. Hani ha içten yanmalı yaptın dedin ki böyle, ha dedin elektrikli olsun. Her ikisi için de suda yüzen arabasını da söyledik bugün. Yani işte de karada şu kadar hızda giden arabasını da söyledik. Ve şimdi Passat'tan bahsedeceğiz ve Çin'de bahsedeceğiz. Demek ki yani bir şey var da hani bunu artık yani bunu görmemek mümkün değil zaten. Herkes görüyordur da. Ama hani işimiz TOG için de kolay değil'i buraya getirmek isterim. Bir bunu da altını çizmek isterim. Evet, ne var evet. Şimdi? Yani Türkiye'deki Passat delikanlıları alabilecek mi Çin'den gidip? Bunu getirebilecek mi buraya?
aslında haberde Çin'in Passat'ı gibi gösterilmiş ama biz seninle gerçek Passat'ı aslında evet. Çin'de satışa sunulacak yeni nesil Passat'ı daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. Doğru. Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknoloji Bakanlığı'nın sitesinde tasarımı ortaya çıkmıştı. Hatta Pro takısı bagaj kapağında dikkat çekiyordu. Acaba Çin'de Passat Pro mu olarak mı adlandırılacak şeklinde bir konuşma yapmıştık seninle. Hatta o haberde takip eden izleyicilerimiz varsa mutlaka şahit olmuşlardır. Ben şunu söylemiştim. Volkswagen'in farklı Çin'de iştirakleri var. Bunlardan bir tanesi bu yeni Volkswagen Passat'ı üretecek. Bir tanesi de yine onunla aynı boyutlarda çok benzer tasarıma sahip ama yanlış hatırlamıyorsam Magotan olarak adlandırılan, evet doğru şu anda baktım, Magotan olarak adlandırılan bir sedanı üretecek. Yani pazarda sedanların sevildiği bir pazar zaten Çin. Farklı alternatifler, farklı iştirakler tarafından üretilen farklı alternatifler olarak pazarda varlık gösterecekler. O yüzden bu seferki haberimiz Volkswagen Magotan modelinin yeni versiyonu. Yani bunu ya
bize,
ister
bize işte, yani Passat... bize sedan, yani bize SUV'leri kakalayıp kendileri sedan keyfi mi sürecekler kardeşim, bu nasıl iştir ya böyle?
Evet, ne yazık ki Passat sedan hatta Passat Kuzey Amerika pazarında komple bitti. Variant isimli station wagon'u da artık orada satılmıyor. Avrupa'da ve ülkemizde sadece station wagon olarak geliyor. Sedanı bitirdiler. Çin'de ise sedanlar zaten çok sevilen şeyler oldukları için devam ediyor. Türkiye'de aslında bir sedan ülkesi evet. Ama baktığımız zaman son zamanlarda bir SUV çılgınlığı, işte yeni SUV'ler sürekli pazara gire gire özellikle 2024 yılında zaten satışlara baktığımızda SUV'lerin sedanları büyük bir şekilde geride bıraktığını görüyoruz satışlarda.
Evet. Peki nedir Çin'de üretilen bu Çin'de Volkswagen Passat neyin nesi o zaman?
Şimdi Magotan zaten orada satışa sunulan Magotan. Büyük bir SUV. D segmentinde yer alan, yanlış bilmiyorsam D segmentinde yer alan büyük bir sedan. Pardon, az önce SUV dedim. Büyük bir sedan. Tasarım olarak yenilendi. Yeni modern tasarım çizgileriyle böyle tanıtıldı. Ben açıkçası kendi fikrim olarak Passat devam etseydi, sedanı devam etseydi yeni bu işte varyantın tasarım çizgilerinden ziyade onunkiler biraz elektrikli ID serisine daha yakın bir tasarımı var. Tiguan'ın da evet. Aynı şekilde öyle. Ama ben mesela o yeni modellerin bu Magotan'ın tasarımıyla devam etmesini isterdim. Çünkü o bizdeki o çok sevilen Passat, o şekilde sevilen işte aşiret kasa diyoruz ya. Evet. Ondaki çizgilerin böyle biraz daha agresifleşmiş şekilde günümüze yansıması şeklinde yorumlayabilirim ben bu Magotan'ın tasarımını. Keşke böyle çok Passat doğru. Ülkemizde de bu tasarımla devam etseydi diye söyleyebiliriz. Onun dışında
Sevgili Barış, bir şey soracağım. Türkiye'de tabii. Passat yerine Volkswagen'in konumladığı bir araç var mı?
Passat yerine yok.
Çok enteresan ya. Yani hani mesela biz bugün TCL'den ülke müdürüyle görüşüyorduk da, yani işte mesela onlarda Alcatel markası vardı, bir taraftan TCL vardı. O geçiş sırasında işte ondan bahsediyordu bugün, yani Alcatel'den TCL'e geçiş sırasında Alcatel'in bir şeyi var, marka model fiyat algısı var. TCL'in bir işte oluşturdukları marka model fiyat algısı var. Yani o hani tamam buradan çıkacağız da Alcatel'i alacağız buradan ama orayı da başkasına da kaptırmamız lazım diye anlattıydı mesela. Şimdi düşünüyorum yani Volkswagen Passat gibi böyle hani ne diyeyim yani taş gibi bir yeri olan arabadan bahsediyoruz. Yani nasıl olur da mesela yani ben bunu sana station wagon satayım deyip hani böyle getirmesi yani nasıl genelde bir küresel bir stratejisi var da şaşkınlık içerisindeyim ben doğrusu dinlerken hani bir türlü yani şey mi tabii, diyecek yani abi Skoda Superb alın işte Octavia alın mı diyecek ne diyecek yani bilmiyorum ki.
Tabii ki ben az önce marka bazında onun yerine sürdüğü bir model yok dedim. Yoksa grup bazında
evet,
yani, bu da süper ama, var zaten. Hani
evet. Ama garip yani hani.
Passat'tan aşağı kalır bir yanı yok. Çünkü yeni nesilde zaten aynı olacaklardı. İki aynı otomobilin farklı kabuklarla sunulmuş versiyonları gibi olacaklardı. Ama işte Passat'ı bitirdiler. Superb ile şu anda Volkswagen grubu yoluna devam ediyor. Burada işte Superb var. Passat alamıyorsan onu alıp yoluna devam edeceksin.
Evet. Yani Skoda Volkswagen alanında Skoda yani mutlaka öyle hani bir fark yok ama nedense bir Skoda ile ilgili eskiden vardı. Hala olduğunu zannetmiyorum ama gene de hani ben Volkswagen Passat mı alayım Skoda Superb mi alayım dediğinde sanki Skoda aldım demesini beklemiyorum yani nedense. Yoksa ben mesela bu arada ben de Superb hayranıyım. Sevgili kan kardeşimim var. Çok seviyorum. Uzun yıllardır kullanıyor. Çok seviyorum ve hani bayıldığım bir araba. Ama mesela hani onu alan kişi acaba öyle der mi demez mi? Tehlikeli bir oyun mu değil mi hani o sırada ben bunu başka birisine kaptırır mıyım diye düşününce şaşırıyorum doğrusu hani Magotan diye gelse yani çok da güzel araba görünüyor gerçekten çok haklısın
evet
sözünü
gerçekten
kestim,
çok büyük bir otomobil yani dediğin bir yerden doğru olabilir ama ben özellikle son yıllarda artık o Skoda algısının Skoda Volkswagen algısının yıkıldığını düşünüyorum çünkü Skoda'nın çok başarılı modelleri var SUV tarafına baktığımızda Kodiaq modeli var ki hani benim SUV'ler arasında çok beğendiğim bir seçenek.
Bravo.
Hem tasarım olarak olsun hem sunduğu donanımlar olsun ki hani Skoda zaten clever, zeki çözümleriyle birçok şekilde kendini öne çıkaran bir marka. Onun dışında sunduğu teknolojilerle zaten hiçbir aşağı kalır yanı olmuyor. O yüzden ben son dönemde o algının yıkıldığını hani ben ya işte Skoda almayayım da hani Volkswagen alayım adı olsun tarzında bir yaklaşımın en azından oran olarak azaldığını düşünüyorum.
Kesinlikle azalmıştır. %100. Ben de burada hemfikirim seninle. Bir de hani ben de öyle görünmek istemem ya. Ben de seviyorum markayı dediğim gibi ama bir türlü de bu arada Skoda'yla da ne görüşeyim yani bir şekilde ne etkinlikleriydi ne işte testti şuydu buydu onları da yapamadık bir türlü. Yani onlar da aslında keşke bu konuda daha da iyi çalışsa ama hoş Volkswagen tarafında da oldu mu dersen orada da olmadı yani.
Evet.
Peki var mı detay bununla ilgili acaba? Yoksa ben zaten katlettim mi yeterince?
Yok estağfurullah. Hemen şöyle kısaca detaylarından bahsedeyim. Zaten tasarım olarak net bir şekilde görüyoruz. Agresif olarak konumlandırılan güzel büyük bir sedan. Keşke Türkiye pazarında da satışa sunulsaydı aynı bu tasarımla bence çok başarılı olabilirdi. Onun dışında yaklaşık 5 metre, 4990 milimetre gövde uzunluğu var. Aks mesafesi 2871 milimetre. Yine dediğim gibi aslında büyük bir araç olduğunu net bir şekilde bu detaylarda ortaya koyuyor. İç mekanına baktığımız zaman aslında dışarıdan ne kadar böyle geleneksel bir otomobilmiş gibi görünse de iç mekanı oldukça teknolojik. Neden? Çünkü ekranlarla bezeli. Ortada zaten Volkswagen'in son dönemde işte ID elektrikli otomobilleriyle başlattığı, sonradan işte içten yanmalı motorlu araç ailesine de getirdiği büyük tablet ekran şeklindeki dokunmatik multimedya ekranı net bir şekilde sürücüye hafif dönük biçimde kendini gösteriyor. Onun dışında hemen sürücünün önünde büyük bir dijital gösterge ekranı var. O da yetmiyor. Ön yolcunun önünde de ayrıca işte yol esnasında oyun oynayabileceği, işte kendi YouTube'dan oradan buradan yayın izleyebileceği, içeriklerini video izleyebileceği küçük bir ekran daha mevcut.
Bu ekranı da biraz yan koymuş. Hani
evet.
Orayı da göremiyorsun. Sürücü de mesela o tarafa çok ilgi gösteremesin diye de bunu sanki biraz önüne getirmiş gibi görünüyor bu açıdan.
Evet, doğru. Ortadaki multimedya ekranını biraz daha sürücüye döndürerek aslında orada bir sürücü için kör nokta yaratmışlar diyebiliriz. O ekranı görüp dikkati dağılmasın diye. Yani buradaki kombinasyonda daha çok işte öndeki dijital gösterge paneli ve ortadaki multimedya ekranı sürücüye aitken yan tarafta ön yolcu ya da kendine ait bir ekran vermişler ki hani orada eğlencesi işte uzun yolculuklarda sıkılmasın, eğlensin, vakit geçirsin diye gayet güzel olmuş bence ama işte biz hani Türkiye pazarında olduğumuz için hep şey düşünüyoruz ya ne kadar teknoloji, ne kadar ekran, o kadar çok arıza, arızalandığında o kadar çok maliyet gibi düşündüğümüz için ben mesela bu konsolu gördüğümde direkt aklıma herhangi bir arıza durumunda maliyeti ne olurdu diye geldi.
Maalesef. Doğru, haklısın tabii, evet maalesef. Yani çocuk vurdu ekranı kırdı falan, hadi geçmiş olsun abi tamam ama. Neyse yani nasıl olsa alamayacak. Yani yok Türkiye'de şu an böyle bir şey. Ya evet. Bu arada vites değiştirici nerede acaba?
Ufak bir orta konsolda vites seçici var sanırım. Ha. Veya işte Volkswagen tam olarak ortadaki şeylere bakmadım ama belki de şeye almışlardır burada. Biliyorsun direksiyonu. Son dönemde birçok markada görüyoruz bunu. Direksiyonun arkasındaki kola alıyorlar vites seçiciyi.
Son derece doğru bir hareket.
Evet, burada muhtemelen ön taraf, burada orta konsolda göremiyorum ben vites seçici. Evet. Elektrik park freni var. Herhalde bir şey var orada. Sürüş modu seçici gibi bir kontrol var. Evet. Muhtemelen kol üzerine almışlar.
Ya kol seçici. Üzeri tabii yani aslında çok hani böyle Amerika yeniden keşfetmek gibi olacak ama yani çok eski araçlarda da aslında evet. Yine koldaki direksiyonlar vardı. Sonra maliyet nedeniyle ortaya bunu taşımışlardı. Havalı da görünüyordu ortada fakat kullanım pratikliği anlamında koldan yani direksiyondan vites seçmek son derece konforlu bir iş yani tartışmasız. Mercedesler uzun süredir zaten böyle yapıyor yani şey değil orada. Hakikaten alışınca da çok rahat kullanıyorsun. O anlamda kolay. Ya da otomatik viteste bunu da düşün yani. Düşün yani eskiden bu otomatik vites değilken bile kolda olanlar var ama evet. Evet neyse artık onu da geçiyorum. Bu gözüme çok şık göründü yani içi kadar, yani dışı kadar içi de çok şık göründü gözüme. Sadelik ve fonksiyonellik anlamında ama tabii şeyi bilmiyorum. Bu hani hep seninle konuşuyoruz. Manuel tuşlar, o analog tuşlar hani bir şeyi değiştirmek istediğim zaman o nerede var? Sanki ekranın altında var gibi görünüyor ama emin de olamıyorum.
Ekranın altında aslında şey oluyor hani fiziksel tuş olarak değil de hani böyle işte parmakla dokunmatik olarak kaydırma üzerine klima ayarlarının evet. Kısa yol olarak konumlandırılıyor. Hatta eski modellerin de burada arka plan aydınlatması bile yoktu. Kullanıcılar tarafından çok eleştirildiği için yeni modellerde oraya arka plana aydınlatma eklediler. Onun dışında fiziksel düğmeler direksiyonun üzerinde mevcut ki bunu da daha önce konuşmuştuk. Volkswagen burada dokunmatik tuşlara geçiş yapmıştı ama yine müşterilerden, kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda burada evet, fiziksel düğmelere geçiş yapmıştı. Ki gördüğüm kadarıyla bu modelde de fiziksel düğmeler evet. Kullanılmış direksiyon üzerinde.
Evet, evet, çok doğru. Peki, bu evet. Kadar mıdır?
Şöyle son olarak motor seçeneklerini belirteyim. Yani tabii. Artık günümüzde hibrit konuşuyoruz, plug-in hibrit konuşuyoruz, %100 elektrikli konuşuyoruz. Ama burada Çin pazarından söz ettiğimiz için her otomobilde o destek, elektrik desteği yok ne yazık ki. Burada ne görüyoruz? İşte baz versiyonunda 160 beygir güç üreten 1.5 litrelik benzinli, turbo benzinli motor görüyoruz. Daha pahalı üst seviyesinde ise 220 beygir güce sahip 2 litrelik bir seçenek karşımıza çıkıyor. Motorlar artık bildiğimiz gibi 7'leri DSG otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Belki ilerleyen süreç için hibrit versiyondan söz ediliyor ama şu an için dediğim gibi bir elektrik desteği yok.
Burayı kapatıp hemen sözü sana bırakıyorum. Çok teşekkürler. Bir saati aştık. Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için ve sözü sana bırakıyorum.
Evet, ben de senin başta söylediğini tekrarlamış olayım o zaman. Lütfen videolarımızı beğeniyorsanız veya işte ilk defa izliyorsanız, sevdiyseniz kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmaya, videoyu beğenmeye ve sadece emoji de olsa yorum yapmaya ihmal etmeyin. Bu hem bize motivasyonumuza destek olma açısından hem de YouTube algoritması açısından oldukça önemli. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.